Ayrım 16, sayfa 171. Soğuk Savaş'ın piyonu cemaat. Beyaz Müslümanların büyük sırrı, Efendi 2 kitabımda yazdım. Okumayanlar için özetleyeyim. Ömer Fevzi Mardin, Bahriye Teğmenliği sırasında İttihatçılara katıldı. Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü olarak yer aldı. Harbiye Mektebi'nde öğretmenlik yaparken komutanı Rauf Orbay'ın aracılığıyla Nakşibendi Şeyhi, Üzeyir Garih'in mezarını ziyaret ettiği Küçük Hüseyin Efendi ile tanıştı. Ve ondan icazet alıp askerliği bıraktı, halifesi oldu. Zamanla kendi dergahını kurdu, şeyh oldu. 1942'de İlahiyat Kültür Derneği'ni kurdu. Amacı dinler arası diyalogtu. Şeyh Ömer Fevzi Mardin'e dinler arası diyalog konusunda en büyük desteği Rahip Dr. Frank Buchman verdi. Rahip Buchman, ABD'de 1929 yılında Manevi Cihazlanma Cemiyeti'ni kurmuştu. Şeyh Ömer Fevzi Mardin ile Rahip Buchman'ı yan yana getiren bir gazeteciydi, Ahmet Emin Yalman. Detaya girmeyelim. Şeyh Ömer Fevzi Mardin 1949 yılında Rahip Buchman'ın davetiyle İsviçre'ye gitti. Bir şatoda dünyanın çeşitli yerlerinden gelen din adamlarıyla bir hafta süren toplantılar yaptı. Yaptığı konuşmayı İslamiyet ve Ehli Kitap Ailesi kitabına aldı. Müslümanlık devrinin bugün faal görevlerini bu varlıklı, imkanlı millet olan Amerikalılar üzerine almış bulunuyor. Çünkü Allah onları bu işe seçmiş, hazırlamış ve harekete geçirmiştir. İsviçre'deki toplantının nedeni diyalogdu ama sonuç farklı çıktı. Solculara karşı yılmaz bir mücadele verilmelidir. Şeyh Ömer Fevzi Mardin İsviçre'den döner dönmez ne yaptı dersiniz? Mehmetçiğin Kore'ye gönderilmesini savunan bir kitap yazdı. Kitabında Kore savunmasına katılmamızda dini ve siyasi zarureti anlattı. Başta müritleri olmak üzere herkese ve basına ABD Başkanı Franklin Roosevelt'in Şeyh Küçük Hüseyin Efendi dervişi anından Münir Ertegün vasıtasıyla gizlice Müslüman olduğunu söyledi. Görüldüğü gibi cemaatlerin dış bağlantıları olabiliyor ve bunlar etkisiyle ülkenin siyasetini belirlemede hayli aktif görevler üstleniyor, Soğuk Savaş'ın piyonu haline geliveriyorlardı. Bu karmaşık ilişkiler ağı bilinmeden, ortaya çıkarılmadan Yeşil Gladyon'un faaliyetleri bilinemez. Vakit Gazetesi'nin ABD ile ilişkisi. Bundan birkaç yıl önce Vakit Gazetesi'nin telefonu çaldı. Arayan dönemin ABD İstanbul Başkonsolosu David Arnett idi. Başkonsolos Arnett, Vakit Gazetesi'nin sahibi Mustafa Karahasanoğlu'nu kendisiyle görüşmek üzere İstinye'deki konsolosluğa davet etti. Karahasanoğlu bu davetten ötürü huzursuz oldu. Niye çağırdı acaba diye birkaç yakın arkadaşına sordu. İlk kez oluyordu. Radikal bir dincinin ABD konsolosluğuna çağrılması, ya da onlar öyle biliyordu. Vakit Gazetesi sahibi Karahasanoğlu aynı zamanda avukat olan yakın bir dostunu alarak ABD konsolosluğuna gitti. Ancak özel görüşmeye avukat alınmadı. Arnett ile Karahasanoğlu baş başa görüştü. Ne görüştüler? Görüşmeye gergin giren Karahasanoğlu gülerek çıktı ve başkonsolosla samimi olarak tokalaşıp veda etti. Bu iddialar radikal İslamcı örgüt İBDA-C'ye yakınlığıyla bilinen Baran dergisinin 75. sayısında yer aldı. Baran dergisinin canlı şahitlere dayanarak ABD elçisi tarafından terbiyeli bir gazete, Vakit başlığıyla verdiği bu çarpıcı habere göre Arnett Karahasanoğlu'na gazetede çıkan ABD karşıtı yazılardan duyduğu rahatsızlığı anlattı. Derginin iddialarına göre terörle mücadeleden Irak savaşına, ABD'nin Türkiye politikasına kadar bazı meselelerin konuşulduğu görüşmede Başkonsolos Arnett, Karahasanoğlu'ndan ABD karşıtı yazılara karşı duyarlı olunmasını istedi. Karahasanoğlu bu talebe olumlu yanıt verdi ve samimi bir vedalaşmayla görüşme sonlandı. Vakit Gazetesi bu olaydan sonra ABD'ye karşı eleştirel yaklaşımını yumuşattı. Baran dergisi Karahasanoğlu'nun El-Kaide lideri Usama Bin Laden'i Yahudi ilan eden analizini bu görüşmenin etkisine bağlıyor. Vakit Gazetesi sahibi Karahasanoğlu ile görüşen ABD İstanbul Başkonsolosu David Arnett, kamuoyunda Türk geni taşıdığı iddiasına dayanarak DNA testi yaptırmasıyla, İslam'da reform önerileriyle ve katıldığı cenazelerde Yahudi asıllı olmasına rağmen kıldığı cenaze namazlarıyla tanınıyor. Kuşkusuz ABD Başkonsolosluğu'nun bir gazete yöneticisiyle görüşmesi Türkiye'de ilk değil. Diğer gazete yöneticileriyle de görüşmeler oluyor. Ancak burada önemli olan nokta, radikal dinci bir yayın çizgisi olan Vakit'in bu görüşmeden sonra ABD karşıtı yayınlarını hayli yumuşatması. Bu arada Vakit gazetesinin ABD ile ilişkisini sadece bu görüşmeyle sınırlı tutmak hatalı olur. Geliniz bir Vakit gazetesi yazarını yakından tanıyınız. Vakit'in ABD'deki yazarı, adı Yusuf Ziya Kavakçı. Soyadı tanıdık geliyor mu? Kendisi Anayasa Mahkemesi tarafından kapatılan Fazilet Partisi'nin türbanlı milletvekili Merve Kavakçı'nın babası. Profesör Doktor Yusuf Ziya Kavakçı Erbakan'a yakınlığıyla biliniyor ve yaklaşık 20 yıldır ABD'de yaşıyor. Kavakçı Kuzey Teksas'ta Kur'an Akademisi Suffa İslamik Seminary'nin kurucu dekanı ve İslam hukuku hocası, Dallas Merkez Camii imamı ve bunlarla birlikte en önemlisi ABD Devlet Bakanlığı'nın resmi İslam sözcülüğü görevini yürütüyor. Kavakçı'nın bu ünvanı sır değil, Vakit'te yayımlanan yazılarında yer alıyor. Ayrıca bu iş için maaş aldığını da belirtelim. Papa 16. Benediktus'un ABD ziyareti sırasında görüştüğü isimler arasında Yusuf Ziya Kavakçı da vardı. Kavakçı'nın portresi araştırıldığında Teksas parlamentosunun açılışında konuşma yaptığı ve dua okuduğundan ailesinin ABD'deki bağlantına kadar birçok çarpıcı iddiaya ulaşmak mümkün. Kısacası kızı Merve Kavakçı gibi Vakit'in köşe yazarlığını yapan ABD'nin resmi din görevlisi Yusuf Ziya Kavakçı tartışılacak bir portreye ve bağlantılara sahip. Vakit gazetesi her ABD'ye gideni ve ABD'de yaşayanı CIA ajanlığıyla itham etmesiyle bilinen dinci bir yayın organı. Örneğin milliyetçi bir yayın çizgisi olan Yeni Çağ gazetesi yazarı Savaş Süzalı, Amerikan pasaportu sahibi ve Amerikan vatandaşı olmakla suçladı. 2 Eylül 2008. Nedense konu kendi yazarı olan Yusuf Ziya Kavakçı'nın yukarıdaki ilişkilerine gelince susuveriyor. Niye acaba? Halbuki Vakit gazetesinin ABD'de bir şeyhi bile vardı. W.D. Muhammed. Şeyhi tanımamız lazım. 9 Eylül 2008'de vefat eden W.D. Muhammed, ABD'deki World Community of All Islam in the West örgütünün lideriydi. Kendisine bağlı 20 bin kişilik cemaati vardı. Şeyh W.D. İslam Ümmeti örgütünün kurucusu ünlü lider Eliyah Muhammed'in oğluydu. Merve Kavakçı Vakit gazetesinde Şeyh W.D.'nin ölümünü konu etti. Kavakçı yazdığı makalesiyle hem kendilerine hem de ılımlı İslam'ın ABD kökenli yapısına yeniden dönmemizi sağlıyor. Kavakçı'nın yazısında öve öve bitiremediği Eliyah Muhammed ile W.D. Muhammed'i biraz daha tanıyalım. Eliyah Muhammed'in İslam anlayışının her Müslümanın farkına varacağı gibi İslamiyet'le uzaktan yakından bir ilgisi yoktu. Şöyle ki, 1. Eliyah Muhammed peygamber olduğunu iddia ediyordu. İslam'da ise son peygamber Hazreti Muhammed'ti. Bu basit kuralı bile reddeden Eliyah Muhammed, Vakit yazarı Merve Kavakçı tarafından İslam'ın savunucusu ilan ediliyor. 2. Eliyah Muhammed ırkçıydı. Siyahların beyazlardan üstün olduğuna inanıyordu. Eliyah Muhammed'e göre İslam siyah ırka gönderilmiş özel bir dindi. 3. Eliyah Muhammed zinanın günah olmadığını söyleyecek kadar İslamiyet'in temel kurallarından kopmuş bir isimdi. Vakit yazarı Merve Hanım'ın büyük İslam bilgini olarak takdim ettiği Eliyah Muhammed'in İslamiyet'le bir ilgisi yoktu. Aksine İslami esasları bozduğunu ve kendi kurallarını koyarak İslam dışına çıktığını söyleyebiliriz. Peki bu gerçekler ortadayken Kavakçı baba kız neden onu övüp göklere çıkarıyordu? Bu arada Merve Kavakçı yazısında Eliyah Muhammed'in Malcolm X'i İslamiyet'e kazandırdığından övgüyle söz etti. Bu kısmen doğru. Ancak Malcolm X İslam'ı öğrenip Eliyah'ın kurallarının İslam'la ilgisiz olduğunu anlayınca İslam Ümmeti örgütünden ayrıldı. Ayrılışının ardından cemaatin yayınlarında hakarete maruz kaldı. Kafası kopmuş bir şekilde resmedildi. Kısa süre sonra da kuşkulu bir şekilde öldü. Merve Kavakçı nedense makalesinde bu ayrıntıları vermedi. Bitmedi. Merve Kavakçı Vakit'teki makalesinde oğlu W.D. Muhammed'in babasına isyan ederek kendi cemaatini kurduğunu iddia ediyor. Fakat bu ifade bizzat Şeyh W.D.'nin Hak Söz dergisine verdiği röportajla yalanlandı. Ocak-Şubat 1995. Aslında Şeyh W.D. babasını eleştirdiği için onun dergahından kovuldu. Ancak çok pişman oldu, ağlayarak kendisini affetmesini istedi, defalarca mektup yazdı. Ve ısrarları sonucunda babası tarafından affedildi, İslam ümmetine yeniden kabul edildi. Tekrar cemaate alınan Şeyh W.D.'nin büyümesi babasının ölümüyle oldu. W.D. kendisini babasının takipçisi sayıyordu. Aile reisleri tarafından cemaatin başına geçirildi. Bundan sonra cemaatin ABD ile sıcak ilişkileri başladı. Eliyah Muhammed döneminde İslami olmayan ancak ABD'ye askerliği reddedecek kadar siyasal olan anlayış hızla ABD yönetimiyle uyumlu hale geldi. Malcolm X'in Yahudi sermayesine karşı siyah emekçi tepkisi WD'nin İslam anlayışında bulunmuyordu. Şeyh W.D. İslam'ı babasında görüldüğü gibi tepkisel bir hareket olmaktan da çıkardı. Cemaatin İslam anlayışını hem ABD'deki diğer dinsel eğilimlerle hem de ABD siyasetiyle uyumlu hale getirdi. Merve Kavakçı'nın babasının da yöneticisi olduğu İSNA, Kuzey Amerika İslam Toplumu, ABD ile uyumlu örgütün şemsiyesi altına giriyordu. Merve Kavakçı yazısında Şeyh W.D.'nin Sünni İslam'ı seçtiğini yazdı. Tam aksine Şeyh W.D. ise Haksöz dergisine verdiği röportajda Sünni düşünceye yakın olmakla beraber Sünni İslam'ı seçmediklerini açıkça söylüyor. Çoğunlukla Sünni olarak nitelendiriliyoruz. Müslümanların kendilerini Şii ya da Sünni diye isimlendirmelerini çok büyük bir yanlış olarak görüyoruz. Ama yine de şunu söyleyebilirim ki, bizler Sünni İslam anlayışının uygulamalarına, Şii İslam anlayışının uygulamalarından daha yakınız. Şeyh W.D. aynı röportajda Sünni olmakla birlikte asıl duruşlarının Şiiliğe mesafeli olduğunu belirtiyor. Biz 12 İslam anlayışının ve bunun gibi mistik anlayışların ve hatta kan bağıyla ilgili iddiaların İslami olmadığına inanıyoruz. Ve bu tür düşünce ve iddiaların İslam dünyasına dışarıdan gelmiş olduğunu düşünüyoruz. 12 imam anlayışı İslam'dan ziyade İncil kaynaklıdır. Kan bağıyla ilgili iddiaların ya da peygamberin soyundan olanların otomatik olarak kutsal insanlar oldukları ve yüceltilmeleri gerektiği düşüncesi gayri İslamidir. Şimdi sözlerimin yanlış anlaşılmasını istemem. Şiileri seviyorum ve onların İslam'a oldukça derinden bağlı insanlar olduklarını düşünüyorum. Onlar insani duygularla doludur ve birçok Sünni Müslümandan daha ruhanidir. Ama aynı zamanda onlarla birlikte adlandırılmaktan rahatsızlık duyarım. Bu onları sevmediğim ya da onları dinlerine bağlı insanlar olarak görmediğim için değil, fakat az önce söylediğim çekincelerden dolayıdır. Açıkça görülüyor ki Şeyh W.D.'nin İslam'ı, ılımlı İslam olarak tarif edilen radikal siyasal İslam'la mesafeli bir düşünceyi temsil ediyor. İslam'ı ABD'nin politikasıyla uyumlu hale getiriyor. Dinler arası diyalog çalışmalarına katılıyor, Vatikan'da Papa'yı ziyaret ediyor. Bu sayede 1992'de Amerikan Senatosunu duayla açan ilk Müslüman oluyor. 1993'te ve 1997'de Bill Clinton'ın görevine başlayış duasını ediyor. Clinton'ın başarısı için Allah'a yalvarıyor. Council on American Islamic Relations Başkanı Ahmet Rehab onun için o Amerika'nın imamıydı diyor. Evet, gerçekten de o Amerika'nın imamıydı. Peki Amerika'nın imamı Türkiye'de hangi yayın organında övülüyor, göklere çıkarılıyor? Vakit gazetesinde. Bu dinci gazetelere göre kökü dışarıda olmak nedir bilir misiniz? Eğer anneniz yabancıysa kökünüz dışarıda oluyor. Cumhuriyetin yiğit kadınlarından Türkan Saylan'a hayattayken en çok bu Vakit gazetesi saldırdı. Bağnazlar Türkan Saylan'ın annesinin inancıyla ilgili hep iftira attılar. Cenaze namazında emekli müftü İhsan Öztekin, Türkan Saylan'ın annesiyle ilgili sözlerden hep büyük üzüntü duyduğunu ve kendisine yakındığını açıklayınca çok canım yandı. Osmanlı Şeyhülislam'ının kabul ettiği gelini bu dinciler kabul etmiyorlardı. Türkan Saylan'ın annesinin Türkiye'deki hikayesini anlatayım ki sizler de bu vahşi dincileri yakından tanıyınız. Kimin kökü dışarıda? Önce Osmanlı tarihinden iki ismi tanıyalım. Birincisi Şeyhülislam Mehmet Cemalettin Efendi. Rumeli kazaskeri Şeyh Ahmet Halit Efendi ile Hazreti Ebu Talip ve Hazreti Ali'nin 51. kuşaktan torunu Vezir Said İbn Abdülbaki'nin kızı Seyyide Mevhibe Hanım'ın oğluydu. Büyük annesi ünlü Türk matematikçi Gelenbevi İsmail Efendi'nin kızı Naile Hanım'dı. 4 Eylül 1891'de Şeyhülislam oldu ve bu görevi kesintisiz 16 yıl 11 ay sürdürdü. Bu makamdan istifa ettikten sonra 3 defa daha meşihat makamına layık görüldü. İkinci görevi 1908 6 ay 10 gün, üçüncü görevi 1912 3 ay 8 gün ve dördüncüsü 1912 2 ay 25 gün sürdü. Toplam 17 yıl 11 ay görev yaptı. İttihatçılar 1913 Baba Ali baskını ile iktidarı ele geçirince Şeyhülislam Cemalettin Efendi Mısır'a sürüldü. Ölene kadar Mısır'da kaldı. 3 çocuğu vardı. Anadolu kazaskeri Mahmut Kemalettin, Boş Beşik, Barbaros Harettin Paşa gibi filmlerin yönetmeni Baha Gelenbevi'nin babasıdır. Şura-i Devlet yani Danıştay üyesi Ahmet Muhtar ve Ayşe Aliye. Şimdi gelelim ikinci ismi tanımaya. Cemil Topuzlu. Eyüp'teki Mihrişah Valide Sultan Türbesi'ne gömülü İskeçeli Topuzlu Hacı Mustafa'nın torunu, Kaymakam Yusuf Ziya Paşa ile Kazasker Sirurizade Tahir Efendi'nin kızından dünyaya geldi. Babası Kudüs'teki Mescid-i Aksa Camii'ni restore ettirdi. Başarısı karşısında rütbe nişan aldı. Cemil Topuzlu hekimdi. İlk sivil tıp fakültesi olan İstanbul Tıp Fakültesi'ni kurdu. Bunu dişçilik ve eczacılık okulları takip etti. 1912 ve 1919'da iki kez İstanbul Belediye Başkanlığı görevini yürüttü. Gülhane Parkı gibi birçok park, şehir tiyatroları, merkez hali vesaire yaptı. Hekim Cemil Topuzlu, Şeyhülislam Cemalettin Efendi'nin kızı Ayşe Aliye ile 1891'de evlendi. Bu evlilikten 3 çocuk dünyaya geldi. Muhittin, Mehmet Ziya ve Selma. Cemil Topuzlu çocuklarına çok ilgili bir babaydı. Çocukları bulaşıcı bir hastalığa yakalanınca hepsini alıp 1914'te Cenevre'ye gitti. 2 yıl bu ülkede kaldı, çocuklar iyileşince İstanbul'a döndü. Fakat fazla kalamadı. Fransız hükümetinin sulh teklifini Sadrazam Talat Paşa'ya iletmesi Enver Paşa'nın tepkisiyle karşılandı. Cemil Topuzlu çifte havuzlardaki köşkü gözlem altına alınınca 1917'de ailesiyle birlikte bir kez daha İsviçre'ye gitti. Bu kez aralarında Muhittin yoktu. 4 lisanı ana dili gibi konuştuğu için küçük dahi dediği 13 yaşındaki oğlu Muhittin'i yakalandığı hastalıktan kurtaramamıştı. Topuzlu ailesi Cenevre'de 2 yıl kaldı. Cemil Topuzlu İstanbul Belediye Başkanlığı teklifiyle tekrar yurda döndü. Belediye Başkanlığı ve Nafıa Nazırlığı yaptı. Ancak Sadrazam Damat Ferit Paşa ile geçinemedi, istifa etti. İstifasına kızan Damat Ferit'in kendisini divan harbe vereceğini öğrenince yine yurt dışına Fransa, Nice gitme zorunda kaldı. Bu arada Ankara hükümeti de İngiliz Muhipler Cemiyeti kurucusu olduğu için Cemil Topuzlu'yu kara listeye aldı. İstanbul ve Ankara hükümetinin tepkisini alan Cemil Paşa'nın bu Paris'teki gönüllü sürgünlüğü 4 yıl sürdü. 1924'te İstanbul'a döndü. Fakat memleketinde yine uzun süre kalamadı. Bu kez gidiş sebebi oğlu Mehmet Ziya'ydı. Mehmet Ziya 1925'te Galatasaray'dan mezun oldu. Cemil Topuzlu çocuklarını Avrupa'da okutmak istedi. Mehmet Ziya Topuzlu Belçika Leuven Üniversitesi'nde ekonomi okudu. Oğulları üniversiteyi bitirince Topuzlu ailesi 1929 yılında İstanbul'a döndü. Yanlarında bir de gelinleri vardı. Lilimina Rayman. Lilimina Rayman İsviçre kökenli bir ailenin kızıydı. 1900'lerin başında İsviçre'de ekonomik bir kriz yaşanınca Zürih yakınlarındaki Mellingen kasabasından İngiltere Birmingham'a göç etmişlerdi. Babası Robert Rayman fabrikalarda teknisyen olarak çalışıyordu. Mina adlı bir İngilizle evlenmişti. Ve Lili Mina, aile içindeki adıyla Lili, Birmingham'da 1908'de dünyaya gelmişti. Raymanların ekonomik düzeyi giderek iyileşmiş ve Lili dönemine göre iyi okullarda öğrenim görmüştü. Ticaret lisesinden mezundu. 18-19 yaşlarındayken Mehmet Ziya Topuzlu ile tanışmıştı. Mehmet Topuzlu ve Lili İngiltere'de 1929'da evlendiler. Tüm aile o yıl İstanbul'a gelip Caddebostan'daki Topuzlu Köşkü'ne yerleşti. Lili Mina'nın güzelliği İstanbul'da dillere destan oldu. Hatta karı koca bir gün tekneyle gezi yaparken Atatürk'le tanıştılar. Atatürk Lili Topuzlu'ya tıpkı bir limoj vazosu gibi güzelsiniz diye iltifat etti. Mehmet Ziya ile Lili Topuzlu mutluydular ancak bir sorun vardı. Lili hamile kalamıyordu. Bu durum 8 yıl sürdü. Lili Topuzlu giderek içine kapandı. Eski neşeli sıcak halinden eser kalmamıştı. Gezmeye bile gitmiyordu. Ve bir gün karşısına Fasih Galip adlı bir genç çıktı. Fasih Galip 1900 doğumluydu. Ailesinde paşalar, beyler yoktu. Balkan göçmeni annesi Nadide Hanım yetimhanede büyümüştü. Babası Galip yoksuldu ve zaten genç yaşında ölmüştü. Fasih Galip daha lise öğrencisiyken askere alındı. Galiçya cephesinde bulundu, yaralandı, Almanya'da tedavi oldu. Bu ülkede okudu, mühendis oldu. Türkiye'ye dönüp ülkenin inşasında görev yaptı. Tsenya adındaki balerine aşık oldu. Her ikisinin de ülkelerinde yaşama istekleri evlenmelerine engel oldu. Bir de Fasih Galip'in yeni aşkı. Lili ile Fasih Galip'in nerede, nasıl tanışıkları bilinmiyor. Bilinen bu tanışmanın evlilikle sonuçlandığı. Fakat Fasih Galip'in Lili'yi ikna etmesi hiç de kolay olmadı. Öyle ki zorlu bir yolculukla Birmingham'a gidip Lili'nin anne babası Robert Mina Reinman'ı alıp İstanbul'a getirdi. Ailesinin desteğiyle Lili çocuk veremediği Mehmet Ziya Topuzlu'dan boşandı. Bu dostça bir ayrılıktı. Mehmet Ziya Topuzlu yine bir İngilizle evlendi. Bu evliliğinden oğlu Profesör Doktor Celalettin Topuzlu dünyaya geldi. Fasih Galip ile Lili 1934 yılında evlendiler. Lili 5 aylık hamileyken 28 Haziran 1935 tarihinde Beyoğlu Müftülüğüne giderek Müslüman oldu. Sayı 9 Taksim 154, adını Leyla olarak değiştirdi. Ve 13 Aralık 1935'te Türkan doğdu. Yeni çıkan soyadı kanununa göre Türkan Saylan. Bundan sonraki hikayeyi hepiniz biliyorsunuz. Yiğit bir cumhuriyet kadınının neleri gerçekleştirdiğinden haberdarsınız. Gelelim sonuca. Lili Topuzlu Şeyhülislam'ın gelini olmasına rağmen dinini değiştirmesi için hiçbir baskıyla karşılaşmadı. Zaten dinini de değiştirmedi. İkinci evliliğinde de bir zorlamayla karşılaşmadı. Ne zamanki kızı Türkan'a hamile kaldı, gidip kendi isteğiyle Müslüman oldu. Yani hiçbir zorlama olmadan. Bundan gurur duymamız gerekmiyor mu? Bu hoşgörüyü dünyaya anlatmamız, işte İslam budur dememiz gerekmiyor mu? Samimi olarak inanmış, kimse ona bir zorlama getirmemişken kendi rızasıyla Müslüman olmuş, oruç tutup namaz kılmış Leyla Saylan hakkında dinci gazeteler neden iftira atmışlardır? Vicdanları bu kadar mı tenekeleşmiştir? Galiba öyle. Diyoruz ya, bu dinciler o Müslümanlara benzemiyordu. Yahudi mallarını protesto. Bu dincilerin ne kadar cahil olduklarına bir örnek vermek istiyorum. Trajikomik bir olay. Bu dinci yayın organları neredeyse yılda ortalama 2 kez Yahudi malları almayın, kullanmayın kampanyası düzenliyor. Her fırsatta Yahudi düşmanlığı yapıyorlar. Yahudi malı almak kesinlikle günah diyecekler neredeyse. Burada sözü odatv.com okuru Murat Yılmazer'e bırakalım. Ben bir bilgisayar mühendisiyim. Uzun zamandır PHP isimli Betik dilini kullanarak internet tabanlı yazılımlar geliştirmekteyim. PHP hakkında teknik detaylara girmeyeceğim ama asıl bahsetmek istediğim konuya gelmeden önce PHP'nin kısa tarihçesini anlatmakta fayda var. 1995 yılında Rasmus Lerdorf kendi çevrim içi, yani online özgeçmişini ziyaret edenleri takip etmek için basit Perl betikleri topluluğundan oluşan bir sistem yazdı. PHP'nin temelleri böylece atılmış oldu. Üniversite projesi olarak e-ticaret sistemi geliştirmek için bir dil arayan Andy Gutmans ve Zev Zuraski PHP'ye PHP/FI2 rastladılar. Andy ve Zev bu betik dilini tekrar yazmaya karar verdiler. PHP 3 bu şekilde çıktı, yıl 1998. 1998 kışında Andy ve Zev PHP çekirdeğini tekrar yazmaya başladılar. 1999 ortalarında Zend motoru, Zev ve Andy'nin isimlerinden oluşuyor, ortaya çıkmış oldu. 2000 yılında Zend motoruyla çalışan PHP 4 resmen tanıtıldı. 2004 yılında PHP 5 çıktı. Günümüzde oldukça popüler olan bu son versiyon Zend 2.0 çekirdeği üzerinde çalışıyor. PHP internetin en popüler dillerinden biri. Facebook ve Yahoo'da dahil milyonlarca site bu dili kullanıyor. Fakat burada asıl olarak dikkatinizi çekmek istediğim konu şu. PHP dili 1997'den beri asıl olarak Andy Gutmans ve Zev Suraski isimleriyle birlikte anılıyor. Ayrıca PHP'nin kalbi olan motor bu ikili tarafından oluşturuldu. 1999'da kurdukları Zen Teknolojileri şirketi artık milyonlarca dolarlık bir şirket ve ikili hala bu şirkette yöneticilik yapmaktalar. Bu kadar ön bilgiden sonra yavaş yavaş asıl konuya gelelim. Hem Andy Gutmans hem Zev Zuraski İsrail Teknik Üniversitesi'nden mezun ve tahmin edeceğiniz gibi ikisi de Yahudi. Yani PHP'nin kalbinde iki Yahudinin yazdığı motor var. Ve asıl bomba, Yahudi ürünlerini protesto eden Yahudi düşmanlığıyla meşhur bir kesim vardır malum. Bunların en azılısı ve bel altı vurma meraklısı olan Vakit gazetesi var ya hani, işte onun internet sitesi PHP ile yazılmıştır. Örnek, http://www.vakit.com.tr/haber.php:id=71014 kapa parantez ünlem. Onlar Yahudi malı kullanır da bir başka dinci yayın organı haber7.com durur mu? Onlar da PHP kullanmışlar. http://www.haber7.com/haber/290417/tsk.tr/türkiye.halkı/yorumuna/kanıt.php Peki ya İslami evlilik sitelerine ne demeli? http://www.gönüldensevenler.com/üyeol.php http://www.zevaç.merihnet.com/index.php (Go=2) http://hayırlıkismet.com/index.php (page=login)vesaire. Bu dindar kardeşlerimiz içine Yahudi parmağı karışmış izdivaçlarının hayırlı olabileceğine gerçekten inanıyorlar mı? Şaka bir yana, sizce de bu durum bazılarının yüzünü kızartmayacak mı? Utanmadan Yahudi mallarını boykot edin kampanyası düzenliyorlar. İşte bunlar bu kadar cahildir. Hep kullanılırlar.